Ayrım 9, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 111. Soweto'nun tepelerinde batan kıpkırmızı güneşe bakarken 8 yıl öncesini hatırladı. Yerel bir iş adamı rakibini öldürmesi için Victor'a 500 rand vermişti. Her zamanki gibi tüm önlemleri almış ve ayrıntılı bir plan yapmıştı. Ne var ki her şey ters gitmişti. Tam o sırada bir polis arabası geçmişti. Victor da elinden geldiğince olay yerinden hızla uzaklaşmıştı ve Soweto'ya bir daha da asla geri dönmemişti. Afrika alacakaranlığı kısa sürerdi. Birden gece olmuş, her yer kararmıştı. Cape Town ile Elizabeth Limanı yönlerinden gelen trafiğin uğultusu duyuluyordu. Uzaklardan bir polis arabasının sireni duyuldu. Birden Jan Klein'in kendisiyle yeniden bağlantı kurmasının çok özel bir nedeni olması gerektiği geldi aklına. Bin randa adam öldürecek birçok kiralık katil vardı. Ama Jan Klein ona önceden 5000 rand vermişti. Bu da yalnızca onun Güney Afrika'nın en iyi ve soğukkanlı katili olmasından kaynaklanıyordu. Otoyoldan hızla çıkan arabanın sesiyle irkildi. Kısa bir süre sonra kendisine yaklaşan farları görecekti. Gölgelerin arasından yavaşça ilerledi ve tabancasını sıkıca kavradı. Araba yolun kenarında durdu. Farlar çalılarla araba enkazını aydınlatıyordu. Victor Mabasha gölgelerin arasında bir süre bekledi. Sabırsız ve endişeliydi. Arabadan bir adam indi. Victor onun Jan Klein olmadığını fark etti. Aslında onu görmeyi beklemiyordu zaten. Jan Klein konuşmak istediği kişileri yanına aldırtmak için daima başkalarını kullanırdı. Victor arabanın yanından yavaşça ortaya çıkarak adamın arkasına doğru yaklaştı. Araba tahmin ettiği yerde durmuştu. Adamın hemen arkasına durdu ve tabancanın namlusunu adamın şakağına dayadı. Adam şaşkınlıkla irkildi. ''Jan Klein nerede?'' diye sordu Victor Mabasha. Adam başını yavaşça çevirdi. ''Seni ona ben götüreceğim.'' diye karşılık verdi. Victor Mabasha adamın korktuğunu fark etmişti. ''Nerede?'' diye yineledi sorusunu bir kez daha. ''Pretoria yakınlarındaki bir çiftlikte, Hammans Kral'da.'' Victor bunun bir tuzak olmadığını hemen anlamıştı. Daha önce de Hammans Kral'da Jan Klein'le iş yapmıştı. Tabancasını yerine koydu. ''O zaman oraya gidelim.'' dedi. ''Hammans Kral buradan 100 kilometre ötede.'' Victor arabada arka koltuğa oturdu. Direksiyonun başındaki adam sessizdi. Kentin kuzeyindeki otoyolda ilerlerken Johannesburg'un ışıkları göründü. Johannesburg'a ne zaman gelse içindeki nefret duygusunun arttığını hissederdi. Johannesburg onun yakalamak için peşinden koşan vahşi bir hayvan gibiydi. Bu kentle ilgili anılarını unutmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Victor Mabasha Johannesburg'da doğmuştu. Babası madenciydi ve eve çok ender gelirdi. Uzunca bir süre Kimberley'deki elmas madeninde çalışmış, daha sonra da Johannesburg'un kuzeydoğusundaki Verwoerdburg'daki madenlerde çalışmıştı. 42 yaşında ciğerleri iflas etmişti. Victor Mabasha babasının son yıllarında soluk almaya çalışırken çıkardığı o korkunç sesleri ve bakışlarındaki korku dolu ifadeyi hala hatırlıyordu. O yıllar boyunca annesi 9 çocuğun sorumluluğunu üstlenip evi geçindirmeye çalışıp durmuştu. Gecekonduda yaşıyorlardı ve Victor'un çocukluğu sürekli olarak aşağılanıp hor görülme içinde geçmişti. Küçük yaşlarda içinde bulundukları yoksulluğa baş kaldırmıştı ama onun bu isyanı hedefini bulamamıştı. Bir çeteye katılmış, tutuklanmış ve beyaz polisler kendisini yakalayarak içeri atmışlardı. Burada yediği dayaklar ve aşağılanmalar içindeki yoğun acıyı daha da arttırmıştı. Hapisten çıkınca sokaklara ve suç dünyasına geri dönmüştü. Yaşıtlarının tersine hor görülmekten kurtulabilmek için kendi yöntemlerine başvurmuştu. Yeni yeni oluşan zencilerin bilinçlenme hareketine katılacağına tam tersini yapmıştı. Beyazların baskısı yüzünden yaşamının mahvolmasına karşın bundan kendini kurtarmanın tek yolunun beyazlarla iyi geçinmek olduğuna karar vermişti. Beyazların kendisini korumaları karşılığında onlar adına hırsızlıklar yaparak işe başlamıştı. Sonra bir gün 20. doğum gününden kısa bir süre sonra beyaz bir dükkan sahibine hakaret eden zenci bir politikacıyı öldürmesi için kendisine 1200 rand önerildi. Victor bir an için bile duraksamamıştı. Bu onun beyazların tarafına geçtiğinin son kanıtıydı. Onlara belli etmeden onları sürekli olarak hor gördüğünü düşünerek beyazlardan intikam aldığını varsayıyordu. Beyazlar onun hakkında Güney Afrika'da zincirlerin nasıl davranması gerektiğini bilen biri diye düşünüyorlardı. Ama Victor yüreğinin derinliklerinde beyazlardan nefret ediyordu. Zaman zaman gazetelerde arkadaşlarından birinin idam haberini ya da ömür boyu hapse mahkum olduğunu okuyordu. Arkadaşlarının başlarına gelenleri üzülüyordu. Ama hayatta kalabilmek için doğru yolu seçtiğine ilişkin bir an için bile kuşkuya kapılmıyor ve belki de bu yolun sonunda gecekondu mahallelerinin dışında bir yaşam kurulabileceğini düşünüyordu. 22 yaşındayken Jan Klein'la tanıştı. Aynı yaşta olmalarına karşın Jan Klein ona hep tepeden baktı ve onu sürekli hor gördü. Jan Klein bir fanatikti. Victor Mabaja onun zencilerden nefret ettiğini, zencilerin beyazlar tarafından denetim altında tutulan hayvanlar olduğunu düşündüğünü biliyordu. Klein küçük yaşlarda faşist Afrika direniş harekatına katılmış ve birkaç yıl içerisinde de liderlik konumuna yükselmişti. Ama siyaset adamı değildi ve Güney Afrika haber alma örgütü BOST'ta çalışıyordu. En önemli özelliği acımasızlığıydı. Ona göre bir zenciyi öldürmekle bir fareyi öldürmenin arasında hiçbir fark yoktu. Victor Mabaja Jan Klein'dan hem nefret eder hem de ona tapardı. Klein'in Güney Afrikalı beyazların seçilmiş kişiler olduklarına ait ödün vermez inancı ve acımasız davranışları Victor'u çok etkiliyordu. Jan Klein düşünceleri ve duygularını her zaman denetim altına alabilen ender insanlardan biriydi. Victor Mabaja Jan Klein'in zayıf bir yanını bulup çıkarmaya çok çalışmıştı ama öyle bir şey söz konusu bile değildi. Jan Klein için iki kez cinayet işlemişti. Bu iki görevi de başarıyla yerine getirmişti. Jan Klein çok memnundu. O günden beri sürekli olarak karşılaşmalarına karşın Jan Klein Victor Mabaja'nın elini hiç sıkmamıştı. Johannesburg'un ışıkları artık arkada kalmıştı. Pretoria otoyolunda trafik yoğun değildi. Victor Mabaja arkasına yaslanarak gözlerini kapadı. Bir daha görüşmeme kararı alan Jan Klein'in neden fikir değiştirdiğini az sonra öğrenecekti. İstememesine karşın yine de heyecanlandığını hissetti. Çok önemli bir şey olmadıkça Jan Klein onu yanına çağırtmazdı. Tepedeki ev Hammans Kral'ın yaklaşık 10 kilometre dışındaydı. Tel örgülerle çevriliydi. Alman çoban köpekleri eve yabancıların yaklaşmasına izin vermiyordu. O akşamüstü iki adam avcılıkla ilgili kupalarla dolu bir odada oturmuş, Victor Mabaja'nın gelmesini bekliyordu. Perdeleri çekilmiş ve hizmetkarlar evlerine gönderilmişti. Yeşil örtülü masanın iki başında oturuyorlardı. Viski içiyor ve alınmış tüm önlemlere karşın sanki birilerinin kendilerini duymasından korkarcasına alçak sesle konuşuyorlardı. Adamlardan biri Jan Klein'di. Çok ciddi bir hastalıktan yeni kalkmışçasına zayıftı. Yüzü sivri ve köşeliydi. Gri gözleri, ince sarı saçları vardı. Koyu renk bir takım elbise, beyaz gömlek giymiş ve bir kravat takmıştı. Sesi boğuk çıkıyordu. Diğer adamsa onun tam tersiydi. Franz Malan uzun boylu ve şişmandı. Göbeği kemerinden fırlamıştı. Yüzü kırmızı, lekeliydi ve sürekli olarak terliyordu. 1992 Nisan gecesi Victor Mabaja'nın gelmesini bekleyen bu iki adamın dış görünüşleri birbirlerinden çok farklıydı. Jan Klein saatine baktı. ''Yarım saat sonra burada olur.'' dedi. ''Umarım haklısındır.'' diye karşılık verdi Franz Malan. Jan Klein biri sanki tabancasını yüzüne doğrultmuşçasına irkildi. ''Hiç yanıldın mı?'' diye sordu. Hala alçak sesle konuşuyordu ama sesindeki tehdit edici ton son derece belirgindi. Franz Malan düşünceli bir ifadeyle baktı. Hayır dedi, henüz değil. Yanlış şeyler düşünüyorsun diye adeta tısladı Jan Klein. Gereksiz yere endişelenerek zamanını boşa harcıyorsun. Her şey planlandığı gibi gerçekleşecek. Franz Malan umarım diye karşılık verdi. Eğer ters bir şey olursa patronların başıma bir fiyat biçerler. Jan Klein gülümsedi. Ben intihar ederdim dedi. Ama ölmeye hiç niyetim yok. Zamanı gelince çekileceğim ama şimdi değil. Jan Klein mesleğinden hoşnuttu. Güney Afrika'daki ırk ayrımı politikalarına bir son vermek isteyen herkesten nefret ettiğini bilmeyen yoktu. Birçok kişi onu Güney Afrika Direniş Harekatı'nın en çılgın elemanı olarak görüyordu. Ama onu iyi tanıyanlar nasıl iyi bir hesap adamı olduğunu, asla aceleyle karar vermeyen soğuk biri olduğunu çok iyi bilirlerdi. Kendisini siyasi bir cerrah olarak görür ve görevinin Güney Afrika'nın sağlıklı bedenini tehdit eden tümörleri ameliyatla almak olduğunu ileri sürerdi. Çok az kişi onun Güney Afrika Haber Alma Örgütü BOS'un en etkili elemanlarından biri olduğunu bilirdi. Franz Malan ise 10 yıldan fazla bir zamandan beri Güney Afrika ordusunun haber alma bölümünde çalışıyordu. Daha önce bu alanda görev yapan bir subay olarak Güney Rodezya ve Mozambik'te gizli operasyonlar gerçekleştirmişti. 44 yaşında geçirdiği bir kalp krizinden sonra ordudaki görevinden ayrılmıştı. Ama görüşleri ve yetenekleri güvenlik bölümünde hemen işe başlamasına neden olmuştu. Yaptığı işler arabalara bomba koymak ya da Afrika Ulusal Kongresi'nin ACN toplantılarına terörist saldırıları düzenlemek gibi farklı farklıydı. O da Güney Afrika Direniş Harekatı'nın bir üyesiydi ama Jan Klein'in tersi onun üstlendiği rol sahne arkasındaydı. Victor Mabasha'nın gelmesiyle birlikte o akşam gerçekleştirilecek planın üzerinde Jan Klein'la birlikte çalışmıştı. Günler ve geceler boyunca ne yapmaları gerektiği konusunda tartışmışlar, sonunda bir karara varmışlardı. Planlarını örgüt olarak bilinen ve hakkında bundan başka hiçbir şey bilinmeyen gizli örgüte sunmuşlardı. Onlara bu son görevlerini veren de örgüttü. Her şey Robben adasında 30 yıldan beri tutuklu bulunan Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasıyla başlamıştı. Jan Klein, Franz Malan ve diğer tüm doğru düşünen Güney Afrikalıların düşündüğü gibi bu davranış savaş ilanıydı. Başkan de Klerk kendi halkına Güney Afrikalı beyazlara ihanet etmişti. Çok ciddi önlemler alınmazsa ırkçı sistem iflas edecekti. Aralarında Jan Klein ve Franz Malan'ın da bulunduğu birçok kişi serbest seçimlerin zenci çoğunluğu iktidara taşımasının kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Bu da Güney Afrika'yı yöneten seçilmiş insanların hakkına bir tecavüzdü. Ne yapılması gerektiğine karar verinceye değin birçok olasılığı gözden geçirmişlerdi. Karar 4 ay önce verilmişti. Güney Afrika ordusuna ait olan gizlilik gerektiren toplantı ve konferanslar için kullanılan bu evde toplanmışlardı yine. Yasal olarak ne haber alma örgütü BOS'un ne de ordunun gizli örgütlerle bir ilişkisi vardı. Görünüşte var olan hükümete ve Güney Afrika anayasasına yürekten bağlıydılar. Ama gerçek bundan tamamıyla farklıydı. Broederbond donuğuna ulaştığında Jan Klein ve Franz Malan'ın Güney Afrika toplumu içerisinde yoğun ilişkileri söz konusu olmuştu. Operasyonu örgüt adına planlamışlar ve Güney Afrika ordusu ANC'nin muhalifi Linkata harekatı ve iş adamlarıyla bankacılarının aralarında bulunduğu bir harekatı başlatmaya hazırlanıyorlardı. Şimdi de olduğu gibi yeşil örtülü masanın başında oturmuşlardı. Jan Klein birdenbire "Günümüzde Güney Afrika'daki tek önemli insan kim?" diye sordu. Franz Malan'ın Jan Klein'in kimden söz ettiğini anlaması uzun sürmedi. "Düşüncelerini zorla biraz," diye sürdürdü konuşmasını Jan Klein. "Öldüğünü varsay onun. Eceliyle değil ama bu onun halkın gözünde kahraman olması anlamına gelir. Öldürüldüğünü düşün." "Düşünebileceğimizden de çok daha büyük bir isyan çıkar zenci köylerinde. Grevler olur. Gerçek bir kaosla karşı karşıya kalırız. Dünya bizi daha da dışlar." "Şimdi daha sonra olabilecekleri bir düşün. Onun bir zenci tarafından öldürüldüğünün kanıtlandığını düşün. Bu karmaşayı daha da arttırır. İnkata ve ANC birbirine girer. Baltalar, palalar ve mızraklarla birbirlerini öldürürken bizler de oturup olanları izleriz." "Tamam ama bir aşama sonrasını da düşünmelisin. Yani katilin ANC üyesi olduğunu." "Bu harekat o zaman bir kaosun içinde yok olur. Birbirlerini boğazlamaya başlarlar." Jan Klein neşeyle başını salladı. "Doğru, sonra ne olacak dersin?" Franz Malan yanıt vermeden önce bir an düşündü. Sonunda zencilerin beyaz düşmanı olması kaçınılmaz ve zencilerin politik harekatı bu noktada anarşi ve karmaşayı da beraberinde getireceğinden ordu ile polisi harekete geçirmek zorunda kalacağız. Sonuçta da bir iç savaş çıkacak. Biraz dikkat eder ve planımızı bu doğrultuda yaparsak önemli her zenciyi ortadan kaldırabiliriz. Dünya ister beğensin ister beğenmesin. Ama sonunda savaşı başlatanın zenciler olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Jan Klein başını onaylarcasına salladı. Franz Malan karşısında oturan adama ümitle baktı. "Ciddi misin?" diye sordu yavaşça. Jan Klein ona şaşkınlıkla baktı. "Ciddi mi? Onu gerçekten öldürme konusunda." "Elbette ciddiyim. Adamın önümüzdeki yılın yazından önce ortadan kaldırılması gerek. Bunu Spring Boeck operasyonu diye adlandırmayı düşünüyorum."
"Neden?"
"Her şeyin bir adı var. Hiç ceylan vurdun mu? Eğer doğru yerden vurursan hayvan ölmeden önce havaya sıçrar. Bu en büyük düşmanımızın havaya sıçramasını istiyorum ben de."
Şafak sökünceye değin oturmuşlardı. Franz Malan, Jan Klein'in bu çok titiz ve dikkatli planına hayran olmuştu. Bu plan sayesinde gereksiz tehlikelerle karşı karşıya kalmayacaklardı. Uyuşan ayaklarını açmak için verandada volta atarlarken Franz Malan son endişesinden söz etti.
"Planın harika," dedi. "Beni endişelendiren bir engel var. Victor Mabasha'nın bizi yarı yolda bırakmayacağına güveniyorsun. Ama onun Zulu kabilesinden geldiğini unutuyorsun. Onlar bana bazı konularda beyazları hatırlatırlar. Kendilerine ve taptıkları atalarına sadıktırlar. Bu da bir zenciye gerektiğinden fazla güveniyorsun anlamını taşır. Sadakat duygularının bizlerinki gibi olmadığını sen benden daha iyi bilirsin. Ama yine de senin haklı olduğunu varsayalım. Bir süre sonra çok zengin biri olacak. Hem de düşündüğünden çok daha zengin. Ama yine de bu plan bizim zenci bir adama bel bağladığımız anlamını taşıyacak."
"Bu konuda ne düşündüğümü hemen söyleyeyim," dedi Jan Klein. "Ben hiç kimseye güvenmem. Ya da en azından tam olarak güvenmem. Sana güveniyorum. Ama herkesin şöyle ya da böyle zayıf bir noktası olduğunu biliyorum. Bu güven eksikliğimi aşırı dikkatli olarak kapatıyorum. Bu doğal olarak Victor Mabasha için de geçerli."
"Sen yalnızca kendine güveniyorsun," dedi Franz Malan.
"Evet," diye onayladı Jan Klein. "Zayıf noktamı kesinlikle bulamazsın. Victor Mabasha elbette sürekli olarak gözlem altında tutulacaktır ve bunu ona da söyleyeceğim. Cinayet konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri tarafından özel olarak eğitilecek. Eğer bizi yarı yolda bırakırsa dünyaya geldiğine pişman olacak denli yavaş ve acı dolu bir ölümün kendisini beklediğini öğrenecek. Victor Mabasha işkencenin ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Ondan ne beklediğimizi anlayacaktır."
Birkaç saat sonra her biri kendi arabasına binerek oradan ayrılmıştı. 4 ay sonra sessiz kalma yemini eden bir grup suikastçı planlarına son noktayı koymuşlardı. Planları artık gerçekleşmek üzereydi. Araba tepedeki evin önünde durduğunda Franz Malan köpekleri saldı. Alman çoban köpeklerinden çok korkan Victor Mabasha, köpeklerin kendisine saldırmayacağından emin oluncaya değin arabadan inmedi. Jan Klein konuğunu verandada bekliyordu. Victor Mabasha onun elini sıkmak için can atıyordu. Ama Jan Klein kendisine uzatılan eli görmezden gelerek yolculuğunun nasıl geçtiğini sordu.
"Tüm bir gece boyunca insan otobüste oturursa aklına birçok soru takılıyor," diye karşılık verdi Victor Mabasha.
"Harika," dedi Jan Klein. "Gerekli tüm yanıtları alacaksın."
"Buna kim karar veriyor?" diye sordu Mabasha. "Benim neye gereksinim duyduğumu ya da neleri bilmemem gerektiğine kim karar veriyor?"
Jan Klein yanıt vermeden Franz Malan yanlarına yaklaştı. O da elini uzatmadı.
"İçeri girelim," dedi Jan Klein. "Konuşacak çok şeyimiz var ama fazla zamanımız yok."
"Benim adım Franz," dedi Franz Malan. "Ellerini başının üstüne koy."
Victor karşı çıkmadı. Konuşmalar başlamadan önce silahların bırakılması yazılı olmayan kurallardan biriydi. Franz Malan tabancasını aldı ve sonra bıçakları inceledi.
"Afrikalı silah imalatçıları tarafından yapıldı," dedi Victor Mabasha. "Yakın çatışmalarda ve fırlatıp atma işlemlerinde harika iş çıkarırlar."
İçeri girdiler ve yeşil örtülü masanın başına geçip oturdular. Şoför kahve yapmak için mutfağa gitmişti. Victor Mabasha sessizce bekledi. Karşısındaki bu iki adamın ne denli gergin olduğunu anlamamaları için dua etti içinden.
1 milyon rand," dedi Jan Klein. "Konuya bu noktadan başlayalım. Bizim için gerçekleştirmeni istediğimiz bu görev için görev süresince sana ne kadar para vereceğimizi aklından hiç çıkarmamanı istiyorum."
1 milyon hem çok hem de az bir miktar olabilir," dedi Victor Mabasha. "Bu koşullara bağlı bir şey. Ve bizler de kim?"
"Sorularını sonra sorarsın," dedi Jan Klein. "Beni tanıyorsun, bana güvenebileceğini biliyorsun. Karşında oturan Franz'ı da benim üçüncü kolum olarak değerlendirebilirsin. Bana güvendiğin gibi ona da güvenmelisin.
Victor Mabaşa başını evetlercesine salladı. Anlıyordu. Oyun başlamıştı. Herkes birbirine nedenli güvenilir olduğunu söylüyordu. Aslında kimsenin kimseye güvendiği yoktu.
Bizim için bir şey yapmanı istiyoruz dedi bir kez daha Jan Klein. Sanki bir bardak su getirmesini söylercesine sıradan bir tavırla. Bu işte bizlerin kim olduğu seni hiç ilgilendirmez.
1 milyon rand dedi Victor Mabaşa. Bunun çok büyük bir para olduğunu varsayalım. Birini öldürmemi istediğinizi düşünüyorum. Böylesi bir iş için 1 milyon çok fazla. Şimdi bunun çok az olduğunu varsayalım. Kim öldürülecek? Franz Malan şaşkınlıkla 1 milyon nasıl az olabilir diye sordu. Jan Klein küçümser bir tavırla baktı.
Yoğun ama kısa sürecek bir görev için çok iyi bir para olduğunu söyleyebilirim dedi.
Victor Mabaşa bir kez daha birini öldürmemi istiyorsunuz dedi. Jan Klein yanıt vermeden önce ona uzun uzun baktı. Victor Mabaşa birden odanın içinde serin bir rüzgar esmişçesine ürperdiğini hissetti.
Evet dedi Jan Klein yavaşça, birini öldürmeni istiyoruz.
Kimi?
Zamanı geldiğinde öğreneceksin dedi Jan Klein.
Victor Mabaşa birden tedirgin oldu. Bilginin bu en önemli bölümünün kendisine verilmesi gerekiyordu. Tabancasını kime doğrultacaktı?
Bu çok özel ve önemli bir görev diye sürdürdü konuşmasını Jan Klein. Bu görev gereği yolculuk etmen gerekecek. Hazırlıklar ve provalar belki bir ay sürecek ve son derece dikkatli davranacaksın. Ortadan kaldırmak istediğimiz bir adam var, çok önemli biri.
Güney Afrikalı mı diye sordu Victor Mabaşa.
Jan Klein karşılık vermeden bir an duraksadı.
Evet dedi, Güney Afrikalı.
Victor Mabaşa söz konusu adamın kim olabileceğini düşündü bir an. Ama bu konuda bilmediği o kadar çok şey vardı ki. Ve masanın diğer ucunda sesini çıkarmadan oturan bu şişman ve sürekli terleyen adam da kimin nesiydi? Victor Mabaşa onu bir yerlerden tanıyor gibiydi. Acaba daha önce karşılaşmışlar mıydı? Eğer öyleyse nerede ve nasıl? Adamın resmini gazetede mi görmüştü? Belleğini zorladı ama başarılı olamadı. Şoför yeşil örtülü masanın üstüne fincanlarla kahve demliğini koydu. Odadan dışarı çıkıp kapıyı arkasından kapatıncaya değin kimse konuşmadı.
10 gün içerisinde Güney Afrika'dan ayrılmanı istiyoruz dedi Jan Klein. Doğruca Ntibane'ye gideceksin. Herkese Gaborone'de hırdavatçı dükkanı olan amcanın yanında çalışmak üzere Botswana'ya gideceğini söyle. Üzerinde Botswana pulu olan ve sana iş öneren bir mektup alacaksın. Bu mektubu mümkün olduğunca çok kişiye göster. Bir hafta içinde yani 15 Nisan'da Johannesburg otobüsüne bineceksin. Otobüs garajında karşılanacaksın ve o geceyi son talimatları almak üzere benimle buluşacağın bir evde geçireceksin. Ertesi gün Avrupa'ya uçacak ve sonra da St. Petersburg'a gideceksin. Pasaportunda yeni bir adın olacak ve kayıtlarda Zimbabweli olduğun belirtilecek. Adını kendin seçebilirsin. St. Petersburg'a gittiğinde havaalanında seni karşılayacaklar. Trenle Finlandiya'ya, oradan da gemiyle İsveç'e gideceksin. İsveç'te birkaç hafta kalacaksın. Sana önemli talimatlar verecek kişiyle orada buluşacaksın. Daha sonra da henüz belirlenmeyen bir günde Güney Afrika'ya geri döneceksin. Buraya döndüğünde de işin son bölümünü ben üstleneceğim. Her şey en geç Haziran sonunda bitmiş olacak. Paranı istediğin ülkeden, istediğin kentten alabileceksin. Sana verdiğimiz bu küçük görevi kabul eder etmez avans olarak 100.000 rand alacaksın.
Jan Klein dikkatle ona baktı. Victor Mabaşa doğru duyup duymadığından emin değildi. St. Petersburg, Finlandiya, İsveç, Avrupa haritasını gözünün önünde canlandırmaya çalıştı ama başaramadı.
Bir şey sormak istiyorum dedi kısa bir süre sonra. Tüm bunlar ne anlama geliyor?
Bunlar bizlerin çok dikkatli ve titiz olduğunu gösteriyor dedi Jan Klein. Bu senin kendi güvenliğinin bir garantisi niteliğinde olduğundan bu önlemlerden hoşnut olmalısın.
Ben kendi başımın çaresine bakarım dedi Victor Mabaşa. Şimdi en başından başlayalım. St. Petersburg'da beni kim karşılayacak?
Senin de bildiğin gibi son birkaç yıldan bu yana Sovyetler Birliği'nde çok önemli değişiklikler oldu dedi Jan Klein. Bizleri mutlu kılan değişiklikler. Ama öte yandan bu birçok etkili kişinin işsiz kaldığı anlamına da geliyor. Gizli polis KGB'deki subaylar da bu işsiz kişilerin arasında. Becerileri ve deneyimleriyle ilgilenmemiz için bu kişiler hakkında bizlere sürekli bilgi gelir. Birçoğunun ülkemizde oturma izni alabilmek için yapabileceklerinin inan bana sınırı yoktur.
Ben KGB ile çalışmam dedi Viktor Mabaş'a. Ben aslında kimseye bağlı çalışmam. Yapmam gerekeni yaparım ve bunu da tek başıma gerçekleştiririm.
Young Klein evet haklısın dedi. Tek başına çalışacaksın. Ama seni St. Petersburg'da karşılayacak olan dostlarımızdan çok yararlı bilgiler alacaksın. Onlar iyi insanlardır.
Neden İsveç peki?
Young Klein kahvesinden bir yudum aldı.
İyi bir soru ve sorulması gereken bir soru diye başladı söze. Öncelikle bu bir şaşırtma harekatı. Bu ülkede olanlardan kimsenin haberi olmamasına karşın yine de bir iki şaşırtma hareketi yapmanın yararı var. İsveç tarafsız, önemsiz, küçük bir ülke ve her zaman da bizim sosyal sistemimize saldırdı durdu. Kuzuya kurdun destek çıkacağı nedense kimsenin aklına gelmedi. Ayrıca St. Petersburg'daki dostlarımızın İsveç'te çok iyi ve sağlam bağlantıları var. Sınırdaki denetimler çok gevşek olduğundan ülkeye girmek son derece kolay. Birçok Rus dostumuz sahte isim ve evrakla İsveç'e yerleşti bile. İsveç'te bize ev sağlayacak güvenilir dostlarımız da var. Ama belki de hepsinden önemlisi Güney Afrika'dan daha iyi saklanılabilecek bir yer olması. Benim gibi bir adamın ne yaptığını merak eden çok olur.
Viktor Mabaş'a başını salladı. Kimi öldüreceğimi bilmek zorundayım dedi.
Zamanı geldiğinde diye karşılık verdi Young Klein. Daha önce olmaz. Yaklaşık 8 yıl önce aramızda geçen bir konuşmayı sana hatırlatmak istiyorum şimdi. O zaman bana insanın elinde iyi bir plan varsa herkesi öldürebilir demiştin. Kimsenin kaçamayacağını söylemiştin. Şimdi yanıtını bekliyorum.
İşte tam o sırada Viktor Mabaş'a kimi öldüreceğini anladı. Bu düşünce ürpermesine neden oldu. Ama parçalar birbirine uyuyordu. Young Klein'ın zincirlere karşı duyduğu akıl almaz nefret, Güney Afrika'da sayıları her geçen gün artan liberal taraftarları. Söz konusu olan kişi çok önemli biriydi. Başkan de Klerk'ı öldürmek istiyorlardı. İlk tepkisi hayır demek doğrultusundaydı. Bu gereğinden fazla büyük bir riskti. Başkanın çevresinden bir an için bile ayrılmayan korumaları nasıl delip geçebilecekti? Haydi geçti diyelim, işi bitirdikten sonra nasıl kaçacaktı? Başkan de Klerk işi bitirdikten sonra intihar etmeye gönüllü olan bir katilin tabancasından çıkacak kurşunun hedefi olabilirdi ancak. Aynı zamanda da 8 yıl önce Young Klein'e söylediklerine hala inandığını da yadsıyamıyordu. Becerikli bir katilden hiç kimse kurtulamazdı. Ve 1 milyon rand insanı delirtecek kadar çok para, bu öneriyi geri çeviremezdi.
Avans olarak 300 bin dedi. Paranın en geç yarından sonra bir Londra bankasına yatırılmasını istiyorum. Eğer çok tehlikeli bulursam planın son bölümüne katılmayı, geri çevirme hakkını istiyorum. Bu koşullar altında kabul ediyorum.
Young Klein gülümsedi. Harika dedi, kabul edeceğini biliyordum.
Pasaportumun Ben Travis adına çıkarılmasını istiyorum.
Peki, güzel bir hat, hatırlanması kolay.
Young Klein'ın sandalyesinin yanı başında yerde bir plastik dosya duruyordu. Uzanıp dosyayı aldı, içindeki Botswana pullu mektubu alarak Viktor Mabaşa'ya uzattı.
15 Nisan sabahı saat 6'da Umtata'dan Johannesburg'a giden bir otobüs var. Bu otobüse binmeni istiyoruz.
Young Klein ile adının Franz olduğunu söyleyen adam ayağa kalktılar.
Seni arabayla evine göndereceğiz dedi Young Klein. Zaman daraldığından bu akşam gitsen iyi olacak. Arka koltukta uyursun.
Viktor Mabaş'a evet dercesine başını salladı. Eve gitmek için acele ediyordu. Yapması gerekenleri yapabilmesi için bir hafta zamanı vardı. Örneğin şu Franz'ın aslında kimin nesi olduğunu bulmak gibi. Kendi güvenliği artık bıçak sırtındaydı. Bu konuyla yakından ilgilenmesi gerekiyordu. Verandada birbirlerinden ayrıldılar. Viktor Mabaş'a bu kez elini uzatmadı. Silahlarını geri verdiler ve arabanın arka koltuğuna geçip oturdu. Young Klein ile Franz Malan verandada durarak arabanın ışıklarının kaybolmasını izlediler.
''Galiba haklısın'' dedi Franz Malan. ''Bence bu işi başaracak.''
''Elbette başaracak.'' diye karşılık verdi Young Klein. ''En iyisini seçtiğimi artık anladın değil mi?''
Franz Malan düşünceli bir tavırla başını kaldırıp yıldızlara baktı.
''Hedefin kim olduğunu anladı mı dersin?''
''Başkan de Klerk olduğunu tahmin ettiğini sanıyorum.'' diye yanıtladı Young Klein. ''Konuşmalarından anlaşılıyordu.''
Franz Malan bakışlarını yıldızlardan uzaklaştırarak Jan Klein'e çevirdi.
Aslında sen de tahmin etmesini istiyordun değil mi?
Elbette diye karşılık verdi Jan Klein. Hiçbir işi şansa bırakmam. Artık yollarımızı ayırmanın zamanı geldi. Yarın Bloemfontein'de çok önemli bir toplantım var.
17 Nisan günü Victor Mabasha Ben Travis adına düzenlenen pasaportla Londra'ya uçtu. Ama uçmadan önce Franz Malan'ın kim olduğunu öğrenmişti. Bu bilgi de hedefin Başkan de Klerk olduğu konusunda yanılmadığını kanıtlamıştı. Valizine başkanla ilgili birkaç kitap koymuştu. Onun hakkında mümkün olabilecek her şeyi öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Ertesi gün St. Petersburg'a uçtu. Orada Konovalenko adındaki bir adamla buluştu. İki gün sonra bir feribot Stockholm limanına yanaştı. Güneye yapılan uzun bir araba yolculuğundan sonra akşamın geç saatlerinde bir yazlık eve geldi. Arabayı kullanan adam Rus aksanıyla konuşmasına karşın İngilizcesi kusursuzdu. 20 Nisan pazartesi sabahı Victor Mabasha Şafak'la birlikte uyandı. Bahçeye çıktı, tarlaların üstü sisle kaplıydı. Serin havada ürperdi. İsveç diye düşündü. Ben Travis'i siz soğuk ve sessizlik içerisinde karşılıyorsun.
9. ayrımın sonu. Sayfa 125.